Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nalan Çiftçi. Eserin adı O Muhteşem Hayatınız. Yazarı Oya Baydar. Türü roman. Can Yayınları 1. basım Kasım 2012. ISBN nosu 978-975-07-1565-5. Bu kitap 475 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Temmuz 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Oya Baydar, nitelikli romanlarıyla okurun en çok ilgi gösterdiği yazarlarımızdan biri. Hangisi gerçek hayatım benim, kendi yaşadığım mı, onun anlattığı mı? Ünü dünyayı sarmış Türkiye'li bir primadonna, bir diva. Onunla ilgili her türlü fotoğrafı, ses kaydını, gazete kupürünü toplamayı hayatının amacı edinmiş, tutkulu hayranı bir müzik öğretmeni. Annesinin izini süren genç bir kadın. Eski fotoğrafların ayrıntılarında gizli, derin bir sır. Sadece divanın yaşamının değil, Türkiye'nin yakın tarihinin puslu, karanlık bir kesiti. Muhteşem hayatlar, parlak dekorların arkasında neler saklar? Muhteşem, ışıltılı, kusursuz görünen yüzümüzde kendi kendimizden bile sakladığımız ne yıkımlar gizlidir? Kendini tanımak, kendi gerçeğiyle yüzleşmek insanı nerelere sürükler? Oya Baydar, beklenen romanı O Muhteşem Hayatınız'da her biri kendi kimliğini arayan roman kahramanlarıyla insanın ve bu coğrafyanın derinliklerine götürüyor bizi. Roman, derinlerde saklı gerçeklerle yüzleşmeye hazır okurunu bekliyor. Oya Baydar'ın Can Yayınları'ndaki diğer kitapları. Elveda Alyosha 1992, Kedi Mektupları 1992, Hiçbir Yere Dönüş 1998, Sıcak Külleri Aldı 2000, Erguvan Yapısı 2004, Kayıp Söz 2007, Çöplüğün Generali 2009, Bir Dönem İki Kadın 2011, Melek Ulagay'la beraber. Oya Baydar 1940'ta İstanbul'da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'nin son sınıfında yazdığı Allah Çocukları Unuttu adlı gençlik romanı nedeniyle neredeyse okuldan atılıyordu. 1993'te yayımlanan Savaş Çağı Umut Çağı'nda 1960 gençliğini anlattı. Bu romandan sonra edebi yazını bıraktı. 1964'te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Aynı yıl bu bölüme asistan olarak girdi. Türkiye'de işçi sınıfının doğuşu konulu doktora tezinin üniversite profesörler kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine öğrenciler olayı protesto için rektörlüğü işgal etti. Bu olay ilk üniversite işgali eylemi oldu. Daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi'ne sosyoloji asistanı olarak girdi. 1971'deki 12 Mart askeri müdahalesi sırasında TİP ve TÖS üyesi olarak tutuklanarak üniversiteden uzaklaştırıldı. Yeni Ortam ve Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 12 Eylül'de yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ve 12 yıl Almanya'da sürgün yaşadı. 1991'de yazdığı Elveda Alyosha adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikaye Armağanını, 1993 yılında da Kedi Mektupları adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülünü aldı. Türkiye'ye dönüşünde Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı. Hiçbir Yere Dönüş adlı romanı 1998'de, Sıcak Külleri Kaldı 2000'de yayınlandı. Bu romanıyla 2001 yılı Orhan Kemal Roman Armağanını, Erguvan Kapısı'yla 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülünü aldı. Kayıp Söz 2007'de, Çöplüğün Generali 2009'da, Melek Ulagay'la ortak çalışması Bir Dönem İki Kadın 2011'de yayımlandı. www.oyabaydar.com. Diva. Hangisi gerçek hayatım benim, kendi yaşadığım mı, onun anlattığı mı? Bit pazarına düşmüş bir hayat. Sürücünün yanındaki koltuğa oturdu. İlişte demek daha doğru olacak. Ben her zamanki yerimde arka sağ koltuktayım. Yanıma oturmak isterdi biliyorum. Hamle de etti zaten. Şoförüm izin vermedi. Siyah Jaguar arabanın ön kapısını açtı. Saygılı ama kesin bir ses tonuyla "Buyurun" diyerek adamı kendi yanına oturttu. Şimdi denize paralel giden yolda kimisi son depremde çökmüş, onarılmadan öylece bırakılmış binaların, kış boyunca kaderlerine terk edilmiş yazlık sitelerin, dış sıvaları yer yer dökülmüş, çardakları çökmüş, bahçelerini ot bürümüş, hüzünlü yaz evlerinin önünden geçerken dönüp dönüp bana bakıyor. Tam arkasında oturduğum için zorlanıyor, boynunu inciteceği korkusuna kapılıyorum. Koltuğun ortasına doğru kayıyorum, biraz rahat etmesi için. Orada oturanın ben olduğuma, benimle aynı arabada gittiğine inanamayan bir hali var. Kabına sığamaması, gemleyemediği aşırı heyecanı, coşkusu, gevezeliği bundan olmalı. Yoksa ağırbaşlı, sakin, mahcup bir adam izlenimi bırakmıştı bende. Yazdığı notlardaki ağdalı saygı ifadelerini hatırlıyorum. Benim ben olduğumu anlayınca utangaç bir eda ile yanıma yaklaşmasını, hemen yanı başımda oturan siyah gözlüklü, takım elbiseli şoförü görünce ne yapacağını şaşırmasını, uzattığım eli sıkmalı mı, öpmeli mi, kararsız kalışını ve sağ elimi hafifçe kavrarken elinin titremesini. Tonunu ayarlayamadığı, alçalıp yükselen garip tınılı bir sesle durmaksızın konuşuyor. Orta yaşta bir erkek için biraz ince bir ses. Kastrato diyemem ama kontratenora daha yakın. Daha ne söylendiğini bile algılamadan önce sese takılma, sesi sınıflandırma alışkanlığım, engelleyemediğim kötü bir meslek güdüsü. Sesin söze üstünlüğü. Önce söz değil, ses vardı. Kelam, Tanrı'nın ezeli ve mutlak sessizliğini "ol" diyerek bozmasıdır. Bu cümleyi nereden hatırladığımı çıkaramıyorum. Bir kitapta mı okudum, yoksa konservatuvardaki hocalarımdan biri mi söylemişti? İnanamıyorum burada olduğunuza, benimle konuştuğunuza, dokunabileceğim kadar yakın olmanıza inanamıyorum, diyor. Bir hitap sözcüğü arıyor cümlesini bağlamak için. Dilinin ucuna gelen sözcüklerin hiçbirini beğenmiyor. Belli belirsiz heceler çıkıyor dudaklarının arasından. Diva diyorlar size, biliyorum ama diva çok yabancı, çok uzak, biraz da özenti, öyle değil mi? Yani ben söylesem ağzıma yakışmazdı, yapay kalırdı demek istiyorum. Size ben, size izin verin, kraliçem, yok hayır, sultanım diyeyim ben. Yani saygısızlık kabul etmezsiniz değil mi? Yani size sultanım desem yani. Yine de nasıl isterseniz öyle olsun. Dikiz aynasından şoförümün alaycı bakışlarını görüyorum. Adamı küçük düşürecek bir şey söylemesinden korkuyorum. Aslında ben, diyorum, keşke adımla seslenseydiniz bana. O diva falan, hiç ısınamadım bu hitaplara. Tanıtım ajanslarının, reklamcıların, medyanın uydurduğu bir söz. Üstelik öyle bol keseden dağıtılıyor ki divalık. İnsanlar hoşlanıyorlar böyle iri laflardan. Ben pek de sevmem abartık sıfatları. Hak ettiğimi de düşünmem zaten. Ne demek, ne demek sultanım? Hak etmemek mi? Siz, çağın en büyük sesi, kaç oktavdı? Ümmü Gülsüm'den, İma Sumaç'tan sonra siz. Müzik dünyasında bir efsanesiniz. Kim hak ediyor siz etmiyorsanız? Nasıl istiyorsanız öyle olsun, diyorum kısa kesmek için. Adımı söyleyin, Aliye Sema ya da sadece Sema deyin. O ana kadar görevinin ve yerinin bilincinde suskun kalan şoförüm, ben hep hanımefendi derim hanımefendiye, diyor. Edası küçümseyici, sesi dost değil. Adama acımaya başlıyorum. Hiç önemli değil, nasıl isterseniz öyle hitap edebilirsiniz, diyorum yeniden. Sonra lafı değiştiriyorum. Fotoğraflar yazlık evinizde mi? Yanılmıyorsam öyle demiştiniz. Evet evet efendim. Bütün o kağıtları, gazeteleri, fotoğrafları hanım evde bir an bile tutmak istemiyor artık. Haklı tabii. Birazdan siz de göreceksiniz. Yazlık fakirhane doldu da taşıyor. Ama zaten depremden sonra bu evi kullanmıyorduk. En büyük yıkım bu yazlık sitelerde oldu. Can kaybı da yaşandı. Zemin sağlam değilmiş. Evler de kum zemine göre yapılmamış. Bizim ev sahilden biraz içeride olduğu için ciddi hasar görmedi. Zaten tek katlı kulübe gibi bir şey ama ben koleksiyonlarımı tehlikeye atmamak için depremden sonra iyi bir güçlendirme yaptırdım. Koleksiyon dediğime de bakmayın. Kağıtlar, eski fotoğraflar, gazeteler, dergiler. Bir değeri yok ama benim için çok kıymetli. Rahatsız olacaksanız, keşke bu kadar zahmet etmeseydiniz, fotoğrafları kargo ile gönderseydiniz adresimi. Hay Allah, niye düşünemedik ki bunu? Ama o zaman sizi böyle yakından göremezdim, yüzünüze bakamazdım, elinize dokunamazdım ki. Yani ben bunca yıllık hayranınız yani. Bütün kasetleriniz, bütün 33'lükleriniz, CD'leriniz. Göreceksiniz şimdi sultanım. Ah, ben elime geçen fırsatı nasıl kaçırırdım? Kabalık saymayın lütfen. Zaten bu taraflardan geçeceğinizi söylemeseydiniz cesaret edemezdim. Ama madem ki buraya gelecek, yazlık eve onunla birlikte gitmeliyiz dedim. Yani ben sizi... Sürekli arkasına dönüp konuşmaktan yorulan boynunu iki tarafa döndürerek rahatlamaya çalışıyor. Orta yaşı yeni aşmış, ne uzun, ne kısa, ne zayıf, ne şişman, mahcup havasıyla abartık coşkusu bağdaşmayan, sokakta yanınızdan geçerken dikkatinizi çekmeyecek, başınızı bile çevirmeyeceğiniz sıradan bir adam. Koyu renk saçlarına kır düşmeye başlamış. Kırlık şakaklarına doğru yayılıyor. Mesleğini tahmin etmeye çalışıyorum. Tapuda memur ya da bankacı veznedar olabilir, belki de öğretmen. Tam mesleğini soracakken vazgeçiyorum. Samimiyet kurmaya hiç niyetim yok. Kendinde olduğunu menajerim kanalıyla bildirdiği fotoğraflarımı alıp, gönlü hoş olsun diye biraz sohbet edip ayrılacağım. Bir sürü tuhaf insan var şu dünyada. Bir ara dünyanın hangi ülkesinde sahneye çıkacak olsam en ön sıraya yerleşen o Fransız vardı. Bir de yıllar önce sahneye her defasında çiçek gönderen, çiçeğe iliştirdiği kartın altında Türkçe "Hayranınız" yazan meçhul kişi. Para sızdırmaya çalışanları hiç saymayalım. Şimdi eve girince şaşıracaksınız efendim, diyor. Derli toplu bir koleksiyon beklemeyin sakın ama kimsede bulunmadığından adım gibi emin olduğum bir sürü parça var bende. Fotoğraflar, belgeler, eski madalyalar, eski gazeteler, kitaplar. Bir tek resim işine girmedim, yani tablo demek istiyorum. O bambaşka bir konu. Hem resimden anlamak hem de zengin olmak gerekir. Beni aşar. Birden yıllar önce genç kızlığımda gördüğüm bir filmi hatırlıyorum. Korkunç koleksiyoncu. Kelebek koleksiyonu yapan, sevdiği kadınları da kelebekler gibi ebediyete kadar saklamak için öldüren psikopatın hikayesi. Kim oynuyordu koleksiyoncuyu çıkaramadım ama sırtımdan bir ürperti geçiyor. İyi ki yalnız değilim, şoförüm var. Aklımdan geçenleri sezmiş gibi, "Ben öyle ciddi bir koleksiyoncu değilim, sadece toplayıcıyım," diyor. Koleksiyonculuk tasnif etmeyi, sistematik çalışmayı, ek bilgiler toplamayı, eksik parçanın peşinden koşmayı gerektirir. Biraz da para ve imkan ister. Tabii o nispette de para getirir. Eskiden kimse ilgilenmezdi ama son zamanlarda bu işten zengin olanlar çok. Eski dergilerden kestikleri bir fotoğrafla bile dünyanın parasını kazanıyorlar. Bende ne fotoğraflar var ama ben bu işleri beceremem. Menajerim kanalıyla gönderdiği notta hiçbir maddi talebim yoktur diye yazmıştı. İlişki kurmaya karar vermem de bu yüzdendi zaten. Sıradan bir para avcısı olmadığını düşünmüştüm. Bir de fotoğraflarımı nasıl ele geçirdiğini merak etmiştim. Hala da merak ediyorum ya. Yolun denizden uzaklaştığı bir dönemeçte biraz ileriden sağ sapacağız denize doğru diyor şoförü. İzin verirseniz efendim, sadece bir dakika şu bakkalın önünde duralım, içecek bir şey almalıyım. İkramını kabul etmez görünüp gönlünü kırmak istemiyorum. Duralım tabii ama hiç zahmet etmeseydiniz. Zahmet mi dediniz? Şu anda hayatımın en mutlu anlarından birini yaşadığımı bilseydiniz. Size ikram edebileceğim bir şey bulunmaz bu kötü bakkalda ya. Yine de bir bakalım. Çay da yapabilirim ya da kola gibi, meyve suyu gibi bir şeyler. Çay iyi fikir, diyorum. Adamın telaşlı adımlarla bakkala girişini seyrediyorum. Garip adam, diyor şoför. Sağ eliyle pantolonun arka cebi hizasındaki dıştan bakınca fark edilmeyen küçük silahını yokladığını fark ediyorum. Huzursuzlandığı zamanlar böyle yapar. Size gerçekten bu kadar hayran mı? Başka bir iş mi var işin içinde göreceğiz. Yanlış anlamayın efendim, hayran olunmayı hak etmiyorsunuz demek istemedim ama bu adam biraz tuhaf. Yani ne bileyim, ölçüsü bozuk biraz. Şu fotoğrafları alıp bir an önce yolumuza gidelim. Yolumuza kestirmeden gidemeyeceğimizi, yolların yollara açılacağını henüz bilmiyorum, bilmiyoruz. Burada inelim efendim. Arabayı buraya park edebiliriz. Sitenin içine araba sokmuyorlar. İyi de yapıyorlar. Biraz yürüyeceğiz. Sizi biraz yoracağım. Bağışlayın. Araba durur durmaz şişelerle, bisküvi kutularıyla dolu naylon poşeti elinden bırakmamaya çalışarak şoförün inmesini beklemeden arabaya atlıyor. Kapımı açmak için bir arkaya hamle ediyor. Ev biraz dağınık. Son topladığım eski mektupları, fotoğrafları yerleştiremedim daha. Elime yeni bir şeyler geçti mi? Önce doyasıya inceleyip içime sindirmek isterim. Hikayeyi yakalamak için yani. Ne çok yani diyor bu adam. Kendini anlatma ihtiyacı, yanlış anlaşılma korkusu, özgüven eksikliği. Hikaye mi yazıyorsunuz? Estağfurullah sultanım. Yazarlık kim, ben kim? Yani demek istemiştim ki her fotoğrafın, insanın elinin değdiği her kağıt parçasının, karalanmış her satırın bir hikayesi vardır. Ben naçizane bu hikayeleri düşünürüm, başkalarının hayallerini kurarım. Beğenmem, siler, yeni baştan yazarım. Sizin hayatınız mesela, o muhteşem hayatınız. Hay Allah, bu kadarı fazla mahcup oluyorum. Hayranlarla karşılaşmak zaten her zaman huzursuz eder beni. Aşırı övgüler altında ezilirim. Hak etmiyormuşum gibi utanırım. Bu garip adamınkiler büsbütün aşırı. Muhteşem hayatımmış. Neler kuruyorsa o saplantılı kafasında. Muhteşem hayatım bir yok benim diyorum kuru bir sesle. Hiç muhteşem hayatım olmadı benim. Mütevazı bir ailenin çocuğuydum. Subay kızıydım. Hele de benim çocukluk, genç kızlık dönemlerimde subayların durumu şimdiki gibi değildi. Yoksulduk diyemem ama maddi imkanlarımız çok kısıtlıydı. Ah, tevazu gösteriyorsunuz efendim. Paşa babanızla çekilmiş o fotoğraflarınız, güzeller güzeli muhterem annenizin tüllerle örtülmüş, güllerle bezenmiş şapkaları, ipek dantel tuvaletleri, dirseklerini aşan sim işlemeli balo eldivenleri. Ya o sizin masal prensesleri giysileri içerisinde lüle lüle saçlarınıza takılmış tahta kurdelelerinizle, prenses edasıyla poz verdiğiniz çocukluk fotoğraflarınız? Sahnelerde, konserlerde çekilmiş, afişlere çıkmış fotoğraflarınızdan söz bile etmiyorum. İtalyan Dışişleri Bakanı'nın önünüzde eğilip elinizi öptüğü fotoğraf, La Scala'daki göz kamaştırıcı La Traviata başarısının ardındandı değil mi? İngiltere kraliçesine takdim edilirken kraliçeyi gölgede bırakan fotoğrafınız, limuzinlerden inerken şoförlerinizin tuttuğu şemsiyelerin altında uzun eteklerinizle bir siyah kuğu gibi süzülmeniz. Gerçekten muhteşem bir hayat, rakipsiz bir ses. Üstelik de bu alçak gönüllülüğünüz. Hepsi fotoğraflarım üzerinden de olsa benimle ilgili bu kadar çok şey bilmesine şaşırıyorum ama cevap verirsem daha fazla konuşacağını düşünüp susuyorum. İşte burası, bu fakirhane benim sığınağım, daha doğrusu hazinelerimi sakladığım gizli mağara, diyor tek kanadı kırılmış ahşap bahçe kapısını açarken. İki yanında çiçekleri kurumuş saksılar dizili birkaç basamak merdiveni, o önde, şoförle ben arkada çıkıyoruz. Buyurun, diyor sokak kapısını açıp. Havalar pek ısınmadı daha, kış bitmek bilmedi bu yıl. Ama ben vaktimin çoğunu burada geçirdiğim için elektrik sobasını en kısığında sürekli yakıyorum. Sizi üşütmek istemem. Biraz arkama geçip zarif bir hareketle içeri buyur ediyor. Muhteşem hayatıma ilk adımı atıyorum. Her şey konser bağlantılarımı düzenleyen ajans üzerinden menajerime gelen bir iletiyle başladı. Bana ulaşamayan meçhul bir kişi ajansa gönderdiği mailde elimdeki bazı özel fotoğrafların muhterem şahsınıza ait olduğunu tahmin ediyorum. Hiçbir maddi talebim yoktur. Sadece bilginiz olsun diye arıyorum. İlgileniyorsanız aşağıdaki numaralardan arayabilir ya da bu mail adresine yazabilirsiniz, diyordu. Tedbirli menajerim dikkatli olmam uyarısında bulundu. Ona göre maddi talebim yoktur demek güven sağlamak için kurulmuş bir tuzak olabilirdi. Hatta böyle olduğundan kendi de işiyle %99, onda 9 emindi. Birkaç da fotoğraf eklemiş maile. Görmek ister miydiniz? Dedi. Hem yaşımın hem de bu kış bir türlü tam kurtulamadığım sürekli yorgunluk halinin etkisiyle fotoğraf görmek istemiyorum. Her yeni ilişki yeni sıkıntılar yaratır. En masumu bile, dedim bıkkınlık ve doygunlukla. Sonra menajerimin kendi bilgisayarının ekranında açtığı fotoğrafa ilişti gözüm. 2-3 yaşlarındayken çekilmiş bir çocukluk fotoğrafı. Kucağımda kocaman bir bebek, başımda kafamdan büyük bir tafta kurdele, özenle düzenlenmiş buklelerim, yavru ağzı pembe olduğunu hayal meyal hatırladığım fiyonklarla, farbelalarla süslü organze elbisem. Aa, bu fotoğrafı hatırlıyorum. Evin duvarında büyütülmüşü de asılıydı. Maili gönderen doğru söylüyor galiba, elinde bana ait eski fotoğraflar olmalı. Bir sonraki fotoğraf bilgisayar ekranında belirdi. Babam, üzerinde subay üniformasıyla beni omzuna almış, çiçeğe durmuş bir ağacın, bir kiraz ağacı belki de, dallarına uzanıyorum. Babamla çekilmiş çocukluk resimlerimin en güzeli, en sevdiğim. Evet, benim çocukluk fotoğraflarım bunlar. Önce adamın elindekileri gazetelerle, dergilerde çıkmış, şu toplantıda, bu kokteylde, konserlerde falan çekilmiş sıradan fotoğraflar sanmıştım ama bunlar başka. Bunları nasıl ele geçirmiş olabilir ki? Garip. Yine de dikkatli olmalısınız hanımefendi. Dikkatli olmalıyız. Her yerde bulunabilecek fotoğraflarınız olsaydı önemli değildi ama bunlar gerçekten de size aitse iş değişiyor. Verilen telefon numaralarından arayan maili gönderen her kimse, izin verirseniz tabii. Evet, arayın lütfen. Bakalım kimmiş, fotoğrafları nereden nasıl bulmuş? Stüdyoya girip oynadığım operalardaki aryalardan bir seçkiyi yeniden kaydetmeye hazırlandığım günlerdi. Sesimin giderek yaşlandığını hissediyordum. Bu denemeden sonra sonuçtan memnun kalırsam bütün opera ve şan repertuarımı bir çeşit toplu eserler gibi kaydetme tekliflerini gözden geçirmek istiyordum. Kafam sadece bu işle meşguldü. Fotoğraflar konusunu unuttum. Menajerim de unutmuş olmalı ki bir daha hatırlatmadı. Birkaç ay sonra beni derleyip toplayan, giydiğinden çıkardığıma, yediğimden içtiğime, sevincime, kederime, her şeyime bakan hem yardımcım hem can yoldaşım Gülizar Hanım, bugün siz stüdyodayken kibar bir bey telefon etti. Elinde sizi bilgilendirebilecek fotoğraflar olduğunu, bilgisinin size ulaşıp ulaşmadığını, bu fotoğrafları ne yapması gerektiğini sordu, dedi. Hay Allah, tamamen unutmuşum, aklımdan çıkmış, unutkan olmaya başladım galiba. Telefon numarası bıraktı mı? Ajansınızda varmış telefonları. Yine de her ihtimale karşı bir daha verdi. Not defterine yazdım. Hemen ara o numarayı. Ev telefonundan ya da kendi cebinden ara da cep numaram çıkmasın karşı tarafta. Telefonu açarsa konuşmak istediğimi söyle, sonra da bana ver. Biraz geç değil mi hanımefendi? Önemli değil. Şimdi aramazsam iş güç arasında yine unutacağım. İstanbul içi bir numara değil. Şehirler arası koduna bakılacak olursa yakın bir il olmalı, dedi Gülizar elindeki deftere yazdığı numarayı tuşlayarak. Bir dakika efendim, hanımefendi konuşacak sizinle, deyip telefonu bana uzatırken sesimin tonunu ayarlamaya çalışıyordum. Sabırsız, heyecanlı bir ses mi? Soğuk, olgusuz bir ses mi? Normal, sıradan bir sesle karalkıldım. Kiminle görüşüyorum? Ben, sessizlik. Kiminle görüşüyorum efendim? Ben, bağışlayın, sizden haber çıkmayınca mesajınızı almadığımı sandım. Yani ben sizi bir daha rahatsız etmek istemezdim. Siz sizsiniz değil mi? İnanamıyorum sizinle konuştuğuma. Ben. Adamın sesi öylesine heyecanlıydı ki bugüne kadar aramadığım için, önem vermeyip unuttuğum için utandım. Amma burnu büyük kadınmış diye düşünmüş olmalıydı. Yalan söyledim. Uzunca bir konser turnesindeydim. Mailiniz geç ulaştı, bu yüzden arayamadım. Oysa artık öyle ard arda gelen konserlerim, opera angajmanlarım yoktu ama bunu adamcağız nereden bilecek? Hayır, hiç önemli değil. Ben sizi rahatsız etmekten korktum. Yanlış şeyler düşünmenizden korktum. Hiçbir maddi talebim olmadığını yazmıştım ama yine de insanların aklına neler gelir. Fotoğraflarınız bende. Evet, o hazine benim elimde. Size iade etmek isterim, sahibinde kalsın isterim. Anlıyorum, teşekkürler. Ama çocukluk fotoğraflarımın elinize nasıl geçtiğini çözemiyorum bir türlü. Yanlış anlamayın efendim. Yanlış anlarsanız çok üzersiniz beni. Fotoğrafları size bizzat vermek, sizi görmek isterdim. Bu hazineye nasıl eriştiğimi size kendim yüz yüze anlatmak isterdim. Yani siz benim için o kadar değerlisiniz ki sizi sesiniz, şarkılarınız, başarılarınız. Şu saniyede sizinle telefonla konuşuyor olmak bile ne kadar inanılmaz bir mucize. Adam samimiydi. Birden karar verdim. Yakında arabamla Ayvalık tarafına gideceğim. Yol üstü sayılırsınız. Gelmeden ararım, buluşuruz. Fotoğrafları da kendim alırım sizden. Konuşmayı dinleyen Gülizar'ı tembihledim. Kimseye söz etme bu konuşmadan. Kimileri durumdan bir vazife çıkarır. Adam kötü niyetli olabilir. Belki de dolandırıcıdır diye engellemeye kalkışırlar. Ya gerçekten kötü niyetliyse hanımefendi? Söz yalan söyler ama ses yalan söylemez. Sezgilerime güvenirim. İyi bir adam. Havalar biraz daha düzelince Ayvalık'taki arkadaşıma giderken uğrayıp alırım fotoğraflarımı. Hem adamcağızın gönlü hoş olur, hem de işin sırrını çözeriz. İşin sırrı yoktu. Ya da sır, eskicilerin, hurdacıların, çöplükleri eşeleyen çöp çocuklarının, şişe, kağıt, hurda toplayan doğulu delikanlıların torbalarında, çuvallarında gizliydi. Bit pazarlarında dolaşan, naylon poşetlerde taşınan, meraklılarına pazarlık sırasında fısıldanan bir sırdı. Belki de gerçekliğin başka bir boyutunda, unutulmuş bir dilde, şifresi çözülmemiş harflerle, düşle gerçek arasındaki bilinç sınırına yazılmış bir cümleydi. Sonraki günlerde karşılaştığımızda hikayenin sıra dışılığının heyecanını, puslu gizemini, şiirsel çekiciliğini yok eden sıradan bir anlatımla, bizim burada perşembe günleri bit pazarı kurulur. Çuvallara, naylon torbalara doldurulmuş eski fotoğraflar, mektuplar, kitaplar da bulunur bazen. Perşembe pazarını kaçırmamaya çalışırım. Gözüme kestirdiğim bir poşet, bir torba olunca kaç para istiyorsun buna derim. Torbayı açmam çünkü açarsam istekli alıcı olduğumu anlar, fiyatı yükseltirler. Bir beşlik atarım önlerine, torbayı kapıp giderim, demişti. Bana ait fotoğrafları da böyle mi aldınız? Öyle naylon torbada mı duruyorlardı? Sizi rencide etmesin sakın. Fotoğrafların size ait olduğunu, kutsal bir hazine olduğunu nasıl bilsin o çocuklar? O gün benim kadir günümdü. Müjdeli bir gündü. Sizin fotoğraflarınızın olduğu poşetle hemen yanında duran büyük bir sarı zarf ilişti gözüme. İkisini de aldım. Garip bir sezgim vardır. Bazen Tanrı vergisi olduğunu bile düşünürüm haddim olmadan. İçimden bir ses, işte bu, der. Onca ıvır zıvır arasından bir torbayı, bir poşeti, bir zarfı işaret ederim. İçinden ne mücevherler çıkar? Mücevherler mi? Yanlış anlamayın. Yani benim için değerli şeyler, kağıt parçaları, eski fotoğraflar. İlk gözüme ilişen sarı zarfta mektuplar vardı. Size ait değil, görülmüş damgalı hapishane çıkışlı mahkum mektupları. Bana günlerce hayal kurduracak, mahkumun izinden gidip nice hikayelere ulaştıracak mektuplar. Sonra ağzı lastikle bağlı naylon poşeti açtım, içinden bir sürü fotoğraf döküldü. Çocukluk fotoğraflarınızdan, hatta genç kızlık resimlerinizden çıkaramazdım size ait olduklarını. Ama aralarında çok iyi tanıdığım, defalarca baktığım konser afişi fotoğraflarından da vardı birkaç tane. Bunları görünce gözlerime inanamadım. Bir tuhaf oldum. Birinin çocukluk fotoğrafları sizinkilerin arasına karışmış da olabilirdi, değil mi? Sonra resimlerinizi günlerce inceledim. Gözleriniz sultanım, ummanlar gibi derin gözleriniz. Çocukluğunuzu gözlerinizden tanıdım. Ummanlar gibi derin gözlerin. Benzer bir cümleyi daha önce duyduğumu hatırlıyorum. Bir opera aryasında ya da bir şarkıda mıydı? Bir filmde miydi yoksa? Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.